Ayrım 20.
Radikal liberal, hoşgörü, özellik, bireylik ve özgür ifade ilişkin geleneksel liberal değerleri savunmak isteyen ama aynı zamanda her şeyi kapsayan bir insan doğası idealine bel bağlayıp düzmece bir evrenselcilik koyutlamaktan kaçınmak isteyen kişiyi ifade eder. Radikal liberal için politikanın sorunu, ortaklaşa paylaşılan etik bir yaşamı barındıran ama bunun yanı sıra ötekiliğin kabul edilmesini ve farklılığın onaylanmasını olanaklı kılan bir toplumun nasıl kurulacağına ilişkindir. Feminist yazarlarca da paylaşılan ötekilik ve farklılığa ilişkin bu ilgiyi bir sonraki bölümde ele alacağım. Yukarıda adı geçen bu iki düşünürün çalışmaları, Nietzsche'nin fikirlerinin bugünün politikasının yeniden düşünülmesi açısından ne denli verimli, ne denli üretken olabileceğini gözler önüne sermektedir. Ama aynı zamanda Nietzsche'nin fikirlerine sahip çıkma biçimlerinde belirgin olan gerilimlerde Nietzsche'nin felsefesinin liberal hümanist bir politik vizyonla bağdaştırılmak üzere evcilleştirilmesine ciddi sorunlar bulunduğunu açıkça gösteriyor. B. Liberal ironist. Richard Rorty, geç modern liberalin, Nietzsche'nin modern nihilistik duruma ilişkin içgörüleriyle dışa vurduğu meydan okumayla, bodoslama yüzleşmesi ve liberal değerlerin mutlak olumsallığını onaylayarak, bu meydan okumaya karşılık vermesi gerektiğini iddia eder. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Olumsallık, İroni ve Dayanışma adlı kitabının giriş bölümünde, Nietzsche'nin kültür ve politik arasındaki seçiminden rahatsız olunması gerekmediğini öne sürer. Dipnot: R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Olumsallık, İroni ve Dayanışma, Cambridge University Press, 1989 giriş bölümü. Liberal demokrasi herkesin hem adil bir toplumun üyesi olduğu, hem de öz yaratım çabası içinde olduğu toplumsal bir düzen yaratma girişiminin yararsızlığını kabul eden bir birliktelik biçimidir. Rorty teori düzeyinde öz yaratım ve adaleti aynı çatı altına toplamanın hiçbir yolu olmadığını, çünkü birincisinin dilinin mahrem ve paylaşılamazken, ikincisinin dilinin kaçınılmaz olarak kamusal ve paylaşılır olduğunu iddia eder. Dolayısıyla öz yaratımın ve insan dayanışmasının talepleri de eşit ölçüde geçerli ama asla birbiriyle kıyaslanamaz olarak görmemiz gerekir. Hem kültürün hem de politikanın talepleri karşısındaki bu hoşgörünün sonucu ise liberal ironisttir. Bu ya da şu kişi zulmün bir insanın yapabileceği en kötü şey olduğuna inanmasından ötürü liberal ve kendisinin en temel inançlarının ve arzularının olumsallığını cesaretle kabullendiği ölçüde de ironisttir. Yani bu en temel inançların ve arzuların zaman ve tesadüfün erişebileceği sınırın ötesinde bir şeye karşılık geldiği düşüncesini terk edebilecek ölçüde tarihselci ve nominalist olabilen biridir. Liberal ironist olmak neysek o olduğumuzu kabul etmek ve belirli görüşlere ve inançlara sahip olmamıza hiçbir tarih aşırı açıklama getirmememize rağmen yine de temellendirilemeyen arzularımız ve bağlanımlarımızın ıstırabın önemli ölçüde azalacağı daha katlanılır bir dünyaya yol açacağını umut etmeyi sürdürmek anlamına gelir. Liberal demokrasilerin ahlaki üstünlüğünü tarih aşırı bir çerçevede savunmak söz konusu bile olamaz. Rorty bunun yerine liberalizmi estetik açıdan meşrulaştırır. Güveni, öz yaratım imkanlarını maksimum düzeyde ulaştırması nedeniyle liberalizmin şimdiye dek üretilmiş en iyi birliktelik biçimi olduğuna inanır. Modern dünyaya ilişkin bu tabloda Nietzsche'nin yeri nedir? Rorty'nin öyküsü şöyle gelişir. Yaklaşık 200 yıl önce hakikatin bulunmaktan ziyade yaratıldığı düşüncesi Avrupa'nın imgelemine egemen olmaya başladı. AGY sayfa 3. Fransız ihtilacılar toplumsal ilişkilerin ve politik kurumların istenince bir gecede değiştirilebileceğini gösterdiler. Ama bu arada William Blake gibi romantik şairler de sanat gerçekliğin taklit edilmesi yerine bir öz yaratım edimi olarak düşünüldüğünde neler olabildiğini gösterdi. Rorty dünya hakkında hakikati bilme nosyonunu tümden yitirdiğimizi açıkça öne süren ilk felsefeci olması nedeniyle Nietzsche'nin önemli olduğunu iddia eder. Tüm insan yaşamları için tek bir bağlam bulmamızı sağlayacak olan gerçekliği dil aracılığıyla temsil etme düşüncesinden kurtulmamız gerekmektedir. Nietzsche kendini bilmenin öz yaratım olduğunu bildiren yeni bir görüş ileri sürer. Kişinin olumsallığıyla yüzleşerek kendini bilmeyi gerçekleştirmesi süreci yeni bir dilin yaratılma sürecine benzer, yani bazı yeni metaforların yaratılması sürecine. AG'yi sayfa 27. Ne bendiğin ne de dünyanın harfiyen açıklanması söz konusu olabilir. Çünkü metaforik dil dolayımıyla her ikisini de betimleyebiliriz en fazla. İnsanların bunu gerçekleştirdiği süreç en iyi şairlerin dili kurma şeklinde görülen yaratıcı ve sanatsal sürece benzer. Öyleyse Rorty'nin Nietzsche konusunda yüceltmek istediği, Nietzsche'nin kendi yaşamını adeta bir sanat yapıtı gibi kurma şeklidir. Tek bir insan yaşamının ya da bir bütün olarak insanlık tarihinin dramı, önceden var olan bir amaca muzafferane bir şekilde ulaşıldığı ya da trajik bir şekilde ulaşılamadığı bir dram değildir. Böylesi dramların art yöresinde ne sabit bir dışsal gerçeklik ne de bitimsiz bir içsel esin kaynağı bulunur. Bunun yerine bir kimsenin yaşamını ya da bir kimsenin ait olduğu topluluğun yaşamını dramatik bir anlatı, narrative olarak görmek, bu yaşamı niçeci bir kendi kendine alt etme süreci olarak görmektir. Böyle bir anlatının paradigması geçmişin ilgili kısmı hakkında onu böyle istedim diyebilen dahinin yaşamıdır. Çünkü bu dahi bu geçmişi geçmişin asla bilmediği tarzda betimlemenin bir yolunu bulmuş ve böylece kendi öncellerinin olanaklı olduğunu asla bilmedikleri bir benlik bulmuştur. AG'yi sayfa 29. Rorty'nin postmodern bir liberalizmi desteklemek üzere Nietzsche'den yararlanma tarzı bir Freud okunmasıyla dolayımlanır. Rorty evrenselci bir ahlak ile ahlak dışı bir estesizm arasında, yani örneğin Kant'ın koşulsuz buyruğa ilişkin evrenselci etiğiyle Nietzsche'nin benzersiz ve kıyaslanamaz Übermensch etiği arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığımızı gösterebilmek için Freud'dan yararlanır. Rorty bir ahlak felsefecisi olarak Freud'un öneminin bize bu tür bir seçimde bulunmaktan kaçınma konusunda yardımcı olan insanlara ilişkin bir bakış yöntemi sunmasından kaynaklandığını öne sürer. Freud paradigmatik bir insanın var olduğu görüşünden kasıtlı olarak uzak durur. Aslında Freud hem Nietzsche'nin üstün insanının hem de Kant'ın genel ahlak bilincinin birçok adaptasyon biçiminden yalnızca ikisinin, yani kişinin yetişmesinin olumsallıklarıyla başa çıkmaya yönelik birçok stratejiden ikisinin örneği olarak görmemizi olanaklı kılar. AG'yi sayfa 35. Freud etrafa karşı takılan her tavırın, persona, avantajlar ve dezavantajlar barındırdığının farkındaydı. Şair, yaratma isteği uyandıran bir esin kaynağıdır ama genellikle çocuksudur. Oysa ahlaki insan olgun ama çoğunlukla sıkıcıdır. Ama Freud bizden ikisi arasında bir seçim yapmamızı istemez. Buna karşın donuk, renksiz, bilinç dışı bir şeyin olmadığını fark etmemizi ister. Öyleyse Freud'u Nietzsche'den daha yararlanılır ve daha makul kılan şey, insanlığın büyük çoğunluğunu ölümlü hayvanlar statüsüne havale etmemiş olmasıdır. Rorty, Philip Rieff'in Freud değerlendirmesinden şu alıntıyı yapar. Freud herkese yaratıcı bir bilinç dışı armağan ederek dehayı demokratikleştirmiştir. Dipnot, bakınız Philip Rieff, Freud, The Mind of the Moralist, Freud, Ahlakçının Aklı, Londra, Bethuen 1965. Rorty ideal biçiminde bir liberalizm kültüründen tümüyle aydınlanmış ve sekülerleşmiş bir kültür olarak söz eder. Bu kültür ister kutsallaştırılmış bir dünya, isterse kutsallaştırılmış bir benlik biçiminde olsun, kutsallıktan en küçük bir iz bile barındırmayan bir kültür olacaktır diye yazar ve devam eder. Kutsallıktan arındırma süreci ideal durumda artık sonlu, ölümlü, olumsal bir şekilde var olan insanların yaşamlarının anlamının öbür sonlu, ölümlü ve olumsal bir şekilde var olan insanlar dışında başka bir şeylerden türetilebileceği nosyonuna başvurmanın herhangi bir yararı olmadığını düşünmemizle sonuçlanacaktır. Dipnot R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, sayfa 45. Bu kültürü desteklemek için gerekli olan şey ise insan doğasına ilişkin bir teori değil, iyi, asil Nietzsche'ciler olarak bizlerin reddetmek zorunda olduğu tür metafizik de budur. Bir liberalizm retoriğidir. Rorty bunu şöyle açıklar. Bu liberalizmin etrafında tartışmacı bir duvar örülerek haklılaştırılabileceği ve onun Nazi ya da Marksist düşmanlarının liberal özgürlüğün onların sahip oldukları değerlerin yoksun oldukları ahlaki bir ayrıcalığa sahip olduğunu itiraf etmeye zorlanarak çürütülebilecekleri düşüncesinden vazgeçmek anlamına gelecektir. Başından beri tavsiye etmekte olduğum bakış açısından görüldüğünde bir kimsenin karşıtı etrafında böyle bir duvar örme girişimi, bu duvar sözcük dağarlarından biri olarak şeyleri betimlemenin yollarından biri olarak görüldüğü zaman başarısızlığa uğrar. Bu durumda duvar sahnedeki perdelerden biri, insanın eserlerinden biri, kültürel sahnenin dekorlarından biri haline gelir. AG'ye sayfa 53. Başka bir deyişle hem Nazizm hem de Marksizm dünyayı betimleme biçimleridir ve kişinin bir Nazi ya da Marksist olmayı seçmemesi için hiçbir makul neden yoktur. Seçim yapma şeklimiz rasyonel, tarihi aşırı kriterlere, ki aslında hiçbiri yoktur, göre değil, arkadaş veya kahraman seçme şeklimizle benzerlik kurma yoluyla değerlendirilmelidir. AG'ye sayfa 54. İçimize söküp atabileceğimiz toplumsallaşmanın tarihsel olumsallıklarının ve rastlantısallıklarının dışına veya ötesine geçmemizi olanaklı kılacak hiçbir derin ahlaki öz yoktur. Rorty'nin Nazi veya Marksist'e ilişkin olarak itiraz ettiği şey, bu ikisi arasındaki bağlantı bana değil Rorty'ye ait, inançları ve değerleri konusunda ironik olmamaları, hatta çok ciddi olarak kendilerini bunlara dogmatik bir şekilde adamalarıdır. Rorty'nin liberalizm retoriğini savunması belirli bir politik düzenlemeler kümesinin onaylanmasıyla sonuçlanır. Rorty toplumun özellikle yurttaşlara kendi kaderlerini tayin hakkını ifade etmek için fırsatlar sunma açısından yaşamsal bir işleve sahip olduğunu düşünen ve toplumun toplumsal kurumlar dolayımıyla özerkliğe ulaşılmasını mümkün kıldığını savunan, Russo, Hegel ve Marx'a rastlanan, olumlu özgürlük görüşünün aleyhinde ve kendini ifade etme ve öz yaratım arzularını mahremleştirmeye çalışan olumsuz özgürlük görüşünün lehinde savlar öne sürer. Dipnot, bu ayrım hakkında daha fazla bilgi edinmek için Isaiah Berlin'in Two Concepts of Liberty, İki Özgürlük Kavramı, A. Quinton, Political Philosophy içinde Oxford, Oxford University Press 1967 başlıklı klasik makalesine bakın, sayfa 141-153. Rorty politik inancını şu şekilde ifade eder. Ancak kendisini liberal İranist olarak tanımlayan biri için bunu biraz dogmatik şekilde yaptığına dikkat etmeliyiz. Nietzsche gibi kendini yaratan ironistlerin peşinde olduğu özellik türü, toplumsal kurumlarımızla asla cisimleşemeyecek türden bir şeydir. Özellik tüm insanların içlerinde barındırdıkları ve toplumun bunları bastırmaya son vererek salı verebileceği bir şey değildir. Ancak bazı belirli insanların kendini yaratma yoluyla ulaşmayı umduğu ama aslında pek az kişinin ulaşabildiği bir yerdir. Bu kitapta savunulan uzlaşma şunu demeye gelir. Zulümden kaçınmaktan daha önemli bir toplumsal amaç olduğunu düşünmenize yol açacak politik bir tutuma kaymaktan kendinizi alıkoyabilmeniz için Nietzsche'ci, Sartre'ci, Foucault'cu sahicilik ve saflık girişimini mahremleştirin. Dipnot. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity. Sayfa 65. Rorty'nin Nietzsche yorumu ve modern entelektüel gelenek, aristokratik öz yaratım değerini liberal bir yönetim şekliyle bağdaştırmaya yönelik ikna edici değilse de yaratıcı bir girişimdir. Yukarıdaki pasajın da açıkça gösterdiği gibi, Rorty'nin bu ideali demokratikleştirmeyi istemediğine dikkat etmemiz gerekir. Ama eksik olan şey Nietzsche'nin politikaya karşı sanatı seçmesini şekillendiren kaygının fark edilememiş olmasıdır. Ne var ki bu eksikliğin, Rorty'nin Nietzsche'nin sanat ve politika arasında karşıtlık kurarken kullandığı terimlerin, insan doğasına ilişkin bizim artık inanmadığımız metafizik temellere dayandıklarından ötürü yanlış olduklarını ikna edici biçimde göstermesinden kaynaklandığını söylemek de fazlasıyla kolaya kaçmak olur. Oysa Nietzsche, Rorty'nin aksine seçkinciliğini gizlemez ama aristokratik bir yönetim tarzından yana tercihte bulunurken, devasa bir çoğunluğu yoksul bir yaşama mahkum etmekte olduğunu da kabul eder. Kültürde ancak pek az sayıda insanın sahip olabileceği, yararlanabileceği türde bir üstünlük üretmek istiyorsak, bu hüküm Nietzsche için zorunludur. Ama insanlar üstünlüğü geliştirip maceralı ve deneysel olanın, insani olmayanın ve üstün insanın peşine düşerek bu tercihler aracılığıyla tam da insan ırkının varoluşunu haklı çıkaracaklardır. Rorty seküler bir çağda kişinin en fazla bağrına bastığı ideallere ve sıkı sıkıya savunduğu inançlara meşruluk bahşederken, nesnel tarih aşırı kriterlere başvurulamayacağı, ki sonuçta hiçbir kritere başvurulamaz, gerçeği konusunda fazlasıyla umutlu gibidir. Rorty'nin karşı karşıya kaldığı ama tartışmaktan sürekli kaçındığı tehlike, bir tek bencilik felsefesi yorumudur. İsrarla mahrem bir mesele olarak öz yaratımın önemini vurgulaması, toplumsal dünyadan geri çekilmeyi, öznel hayal dünyasına sığınmayı teşvik eden bir tutumdur. Aslında Rorty'nin benliği mahremleştirme girişimi özgür irade ve vicdan gibi toplumsallaşmanın kültürel süreçlerinden bağımsız, insan yetilerine tümüyle eksiksiz bir şekilde sahip olan politik öncesi bir benlik boyutlayan klasik liberalizmin yanılsamasına geri dönmektedir. Benliğin verili olmadığı, yaratıldığı düşüncesine övgüler yardırmasına rağmen aynı benlik mitine Rorty'de de rastlanır. liberal ve insani bağlanımlarımızın nereden kaynaklandığına asla açıklık getirmez. Rorty'nin sözünü ettiği ve insan eylemindeki asıl güdüsü, başkalarına zulüm etmekten kaçınma arzusu olan bu liberal ironist kimdir? Rorty bizim burjuva nihilistler, yani hiçbir şeyin doğru olmadığını, her şeyin mubah olduğunu onaylayan ama aynı zamanda zulmün yapabileceğimiz en kötü şey olduğunu ve bu yüzden bir başkasına karşı daha müşfik ve daha yumuşak olmamız gerektiği savunan insanlar olmamızı ister. Ama zalim olmamamızı bildiren bu buyruk, Rorty'de açıklanamaz ve kaynağı bilinemez bir buyruk statüsüne sahiptir. Böylece Rorty'nin etik nihilizmi kötürümleştirici bir irrasyonalizm ile sonuçlanır. Neden kaynağını ne bildiğimiz ne de anladığımız bir etik tarafından yönlendirilmemiz gereksin? Nietzsche'ye göre modern Avrupa'da politik ve kültürel yaşamın yozlaşması, güçlü ve sağlıklı bir kamusal yaşamın eksikliğiyle ancak kısmen açıklanabilir. Toplum güçlü görenekleri ve geleneklerin yokluğunda ya her şeyin kabul gördüğü anarşik bir devlete dönüşme ya da bir sürü ahlakı ve çekingen ezik bir uyumluluk tarafından kuşatılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Her iki durumda kültürün çözülmesine yol açar. Nietzsche'ye göre kahramanca öz yaratım toplum tarafından yönetilmez. Bu deneysel olarak yaşayan bireylerin yaratımıdır. Ama sonuçları toplum üzerinde etki sahibidir. Bu açıdan Nietzsche'nin kahramanca eylem anlayışı Rorty'ninkinden çok Hannah Arendt'inkine yakınındır. Aslında Nietzsche ve Arendt olsa Rorty'nin mahrem bir edim olarak öz yaratım üzerindeki vurgusunun toplumsal dünyadan bir geri çekilmeyi temsil ettiğini ve modern dönemi karakterize eden yaratıcı eylemin yozlaşma belirtisi olarak ortaya çıktığını öne sürerlerdi. Rorty'nin liberal ironizmi mahrem öz yaratım ile kamusal adaletin sorunlu bir şekilde birbirinden koparılmasına dayanır. Rorty bu ayrımı yaparken eleştirel düşünme biçiminin etkilerini nötrleştirir. Bu arada teori de tüm toplumsal ve politik içeriğinden koparılır. Mahrem bir edim olarak öz yaratımın altını bastıra bastıra çizmesi yüzünden Rorty, kamusal alanın yeniden oluşturulması ve yeniden inşa edilmesi açısından estetik bir liberalizmin radikal ve olumlu olanakları içerdiğini göremez. Bu olanakların neler olabileceğini görmek için başka bir çağdaş liberalin çalışmasına el atmamız gerekiyor. C. Radikal Liberal. Political Theory and Modernity. Politik Teori ve Modernlik 1988 adlı kitabında William Connolly, modernliğe ilişkin varsayımları sorgulamak için Nietzsche'ci bir perspektife ayrıcalık tanımasından yana çıkar. Dipnot: William E. Connolly, Political Theory and Modernity, Politik Teori ve Modernlik, Oxford Basil Blackwell, 1988. Batı'da nihilizmin hükümranlık kurması, modern politik teori projesini ayakta tutan yanılsamaları ve mitleri fark etmemizi olanaklı kılmaktadır. Benlik ve toplumsal şeffaflık arzusu ve kendimizi denetimimiz altına alabileceğimiz her şey üzerinde egemenlik kurarak yarattığımız bir dünyada yansıyor olarak görme isteği. Denetimimiz dışında kalan şeyler normalleştirme ihtiyacıyla ötekilik biçimleri olarak tanımlanır ve sınırları çizilir. Delilik, irrasyonellik, sapkınlık, kaos ve düzensizlik. Böylece Marksizmin devraldığı, herkesin genel bir İslam kapsamında birleştiği, eşitlik ve özgürlük değerleri üzerinde yükselen Russocu bir etiko-politik topluluk arzusunun, benliğin sözde sahici doğasını gerçekleştirdiği, kusursuz bir şeffaf dünya yaratma arzusundan fazla bir şey olarak görülmemeli. Connolly, bu radikal modernlik projesinin politikanın yalnızca genel iyinin başarılmasına yönelik teknik bir araca indirgendiği, politikadan arındırılmış bir modern yaşam ideali sunduğunu öne sürer ve şöyle der: Russocu görü kimilerinin bu görüye inanmaları imkansız olduğundan değil, bu inancın sunulduğu modern çağda genelleştirilemez olduğundan çöker. Russo'nun belagatı yalnızca bazılarına hitap edebilir. Görüşü ise birçok kimse açısından bir kabustur. Dipnot AG'yi sayfa 66. Çağdaş düşünce inanca gizlenecek yer bırakmaz. Tehlike döneminde tehlikeli düşünülmesine ısrar ettiği için Nietzsche'nin çağımızın kilit düşünürü olarak görülmesi gerekir. AG'yi sayfa 136. Connolly'nin modern politik düşünce geleneğine ve Nietzsche'nin bu gelenek içindeki yerine ilişkin değerlendirmesi Michel Foucault'un çalışmasından etkilenmiş ve esinlenmiştir. Foucault'un özgün ve radikal Nietzsche yorumuna göre, Nietzsche'nin önemi iktidar hakkında politik teorinin sınırları dışında düşünen ilk kişi olmasından kaynaklanır. Dipnot: bakınız M. Foucault, Power, Knowledge, Selected Interviews and Other Writings, 1972-77. İktidar, Bilgi, Seçme, Mülakatlar ve Diğer Yazılar 1972-1977 derleyen C. Gordon, Brighton Harvester Press 1980 sayfa 53. Foucault'un bununla anlatmak istediği şey, Nietzsche'nin iktidarı ele alma biçiminin iktidarı temelde olumsuz ve yasaklayıcı bir şey olarak kabul eden geleneksel egemenlik ve yasa nosyonlarına yaslanmamasıdır. Foucault, Nietzsche'nin iktidarı her yerde gördüğünü ve yaşamı da bizzat farklı güç dengeler arasındaki sürekli bir mücadele olarak ele aldığını iddia eder. İktidar şimdi olumlu açılardan görülür. Yani iktidar tarafından ezilen insan öznelerinin yalnızca bir yansıması olan bir şey olarak değil, onları üreten bir şey olarak görülür. Foucault'a göre iktidar ancak kendi uygulamasında var olur. Bir insan öznesinin barındırdığı veya sahip olduğu metafizik mülk olarak görülemez. İktidar der Foucault ne bir yapı ne de bir kurumdur. Daha çok kişinin belirli bir toplumda karmaşık stratejik bir duruma taktığı isimdir. Dipnot M. Foucault, The History of Sexuality, Volume 1, Cinselliğin Tarihi 1. Cilt, çeviri R. Hurley, Middlesex Penguin, 1979, sayfa 93. Foucault'un iktidarı yeniden düşünme biçimi modern politik düşünce geleneğinin iktidarın başat disipliner biçimlerine dahil olduğunu iddia etmesine yol açar. Foucault, iktidar uygulamasını hak kapsamında değil, teknik kapsamında, yasa kapsamında değil, normalleştirme kapsamında, kötüye kullanma kapsamında değil, ceza ve denetleme kapsamında ele almamız gerektiğini öne sürer. Bizim modern politik rasyonalitemiz, bireyi hakları kullanan ve yükümlülüklerle donatılmış, devletin bir tebaası olarak üreten yeni bir politik iktidar teknolojisinin yanı sıra gelişmiştir. Foucault, modern politik düşüncenin yeni iktidar biçimleri hakkında eleştirel düşünme görevi açısından yetersiz olduğunu, çünkü iktidar anlayışını rasyonel, tarih dışı bir öznenin var olduğu inancına dayandırdığını iddia eder. Modern politik düşünce, politika felsefesinin sorularını bir hak-hukuk sorunu olarak ortaya atar. Şöyle ki, iktidarın sınırları nelerdir? İktidar kullanımı ve kötüye kullanımı kısıtlanacak biçimde nasıl sınırlandırılabilir? Ama bu sorular iktidar öncesi veya politika öncesi bir alanda var olduğu varsayılan ve daha sonra kendisini korumak için haklara ihtiyaç duyan ve iktidar tarafından sömürülen veya ezilen rasyonel bir insan öznenin varoluşunu sorgulamaksızın kabul eder. Foucault'un açıklamak istediği radikal ve meydan okuyan nokta ise iktidar biçimlerinin disipliner pratikler aracılığıyla insan öznesi tiplerini kurduğudur. Foucault, yasa ve egemenlik nosyonlarını merkezine alan politik teorinin bir meşruluk söylemi inşa ederken, iktidara içkin olan tahakkümü gizlediğini ya da örtbas ettiğini ileri sürer. Dipnot, Michel Foucault, Power Knowledge, sayfa 95.